Ayrım 12. 5. Kadın Henning Mankell. Sayfa 130. 12. Bölüm. Kurt Wallander'in babası 11 Ekim günü Yeastat'taki kilisenin mezarlığında toprağa verildi. Yağmurlu bir gündü. Güneş yüzünü bulutların arasından zaman zaman gösterse de sağanak yağmur gün boyu sürmüştü. Wallander olanları algılamakta zorlanıyordu. Telefonu kapattığı andan itibaren babasının ölümünü yatsımış durmuştu. Babasının ölebileceği doğrusu hiç aklına gelmemişti. Özellikle Roma yolculuğundan ve yitirdikleri onca yıldan sonra aralarında oluşan yakınlaşmanın hemen ardından babasının ölmesini kabul edemiyordu. Wallander kimseye bir şey söylemeden karakoldan çıkarken Gertrude'un yanılmış olabileceğini düşünüyordu. Lödorup'a gelince koşar adımlarla babasının stüdyosuna gitti. Fırçası son çalıştığı resmin üstünde duruyordu. Gözleri kapalıydı ve fırçayı elinde tutuyordu. Zandhammaren'deki kumsalda yürüdükleri gün, yani daha geçen gün babası resmin yakında biteceğini söylemişti. Ama ölüm elini daha çabuk tutmuştu. Daha sonra Gertrude yaşadığı şoku üstünden atıp anlaşılabilir bir şekilde konuşmaya başladığında babasının o sabahta her zamanki gibi kahvaltısını yaptığını söylemişti. Olağan dışı bir şey yoktu. Sabah saat 6:30'da da stüdyosuna gitmişti. Saat 10'da kahve içmek için mutfağa gelmeyince Gertrude unuttuğunu sanarak stüdyoya gitmişti. Gittiğinde ise babası çoktan ölmüştü. Wallander ecelin karşısında insanın yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını düşündü. Ne var ki ölümün zamanlaması her zaman yanlıştı. Geride mutlaka yapılamamış, söylenmemiş birçok şeyi bıraktırıyordu. Ambulansın gelmesini beklediler. Gertrude Wallander'in koluna girmiş ayakta durmaya çalışıyordu. Wallander hiçbir şey hissetmediğini fark etti. Duyguları körelmiş gibiydi. Yalnızca bunun haksızlık olduğunu düşünebiliyordu. Babası için üzülemiyordu bile. Wallander ambulansın şoförünü tanıyordu. Adı Pritz'di. Pritz ambulansa konulanın Wallander'in babası olduğunu hemen anlamıştı. ''Hasta değildi'' dedi Wallander. ''Hiçbir şeyi yoktu. Daha geçen gün kumsalda yürüdük. Yalnızca kendini zaman zaman iyi hissetmediğini söylemişti ama o kadar. Başka bir sıkıntısı yoktu.''
''Büyük olasılıkla felç geçirmiş'' dedi Pritz üzüntülü bir sesle. ''Öyle anlaşılıyor.''
Doktor da daha sonra aynı şeyi söylemişti Wallander'e. Her şey bir anda olup bitmişti. Büyük olasılıkla babası öleceğini anlamamıştı. Beyin damarlarından biri tıkanmıştı. Gertrude üzüntü ve acının yanı sıra her şeyin birdenbire olduğunu duyunca rahatlamıştı. Hiç olmazsa kocası ne olduğunu anlamaya zaman bile bulamamıştı. Wallander tümüyle farklı düşüncelere kaptırmıştı kendini. Babası öldüğünde yalnızdı. Hiç kimse son anlarında tek başına olmamalıydı. Babasının sızlanmalarını ciddiye almadığı için kendini suçlu hissetmeye başlamıştı. Oysa o şikayetleri kalp krizinin ya da felcin işaretleri olabilirdi. Babası 80 yaşında olmasına karşın yine de çok erken ölmüştü. Daha yaşayabilirdi, ölmemeliydi. Hele bu şekilde asla. Wallander babasını geri getirebilmenin çarelerini aradı kafasında. Ne var ki artık yapacak bir şey yoktu. O resim asla bitmeyecekti. Ölümün söz konusu olduğu yerde her zaman yaşanan karışıklık arasında Wallander sakin ve akılcı davranmayı başarabilmişti. Gertrude ambulansla birlikte gitmişti. Wallander stüdyoda kala kalmış, odanın içindeki terebentin kokusuyla derin sessizliği içine çekmiş ve bir işi yarım bırakmaktan her zaman nefret eden babasını düşünerek resme bakıp durmuştu. Yaşamla ölüm arasındaki görünmez sınırı yok etmek istercesine Wallander fırçayı eline alarak orman tavuğunun yarım kalan tüylerini boyamaya başladı. Yaşamında ilk kez babasının resimlerinden birine fırçayla dokunuyordu. Bitirdikten sonra da fırçayı yıkayarak diğerlerinin yanına koydu. Eve giderek Ebba'ya telefon etti. Ebba bu acı habere çok üzüldüğünü söyledi. Konuşurken Wallander'in sesi titriyordu. Kendini zorlayarak karakoldakilere babasının yitirdiğini söylemesini rica etti. Soruşturma çalışmalarına devam etmeliydiler. O gün işe gitmeyeceğini, önemli bir şey olduğunda kendisini aramalarını da ekledi sözlerine. Ertesi günse ne yapacağı belli değildi. Sonra da kız kardeşi Christina'yı arayarak babalarının ölüm haberini verdi. Uzun bir süre konuştular. Babasının aniden ölebileceği olasılığına kendini hazırlamış gibiydi Christina. Kardeşine Linda'nın çalıştığı lokantanın telefonunu bilmediğinden onu da bir an önce arayıp büyük babasının öldüğünü haber vermesini söyledi. Wallander son olarak da Malmö'de bir kuaför salonu işleten Mona'yı aradı. Eski kocasının sesini duyunca Linda'nın başına bir şey geldiğini düşünüp çok heyecanlanmıştı Mona. Wallander ona babasının öldüğünü söyleyince Mona rahatlayarak derin bir soluk almıştı. Wallander onun bu rahatlamasına çok kızmış ama yine de bir şey söylememişti. Mona ile babasının iyi geçinmediklerini bilirdi. Ayrıca Mona'nın önce Linda'yı düşünmesi de son derece doğaldı. Estonya adlı feribotun battığı sabahı anımsadı. ''Duygularını çok iyi anlıyorum.'' dedim ona. ''Tüm yaşamın boyunca hep bundan korktun durdun.'' ''Konuşmamız gereken o kadar çok şey vardı ki.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Sonunda birbirimizi bağımsız birer birey gibi görmeye başlamıştık. Ama bunun tadını çıkaramadık. Her şey çok çabuk olup bitti.'' ''Ölüm karşısında herkes böylesi duygulara kapılır.'' Mona cenazeye geleceğini söyleyerek yapabileceği bir şey olursa mutlaka kendisini aramasını ekledi sözlerine. Telefonu kapattıktan sonra Wallander içinde yoğun bir boşluk hissetti. Riga'ya baya telefon etti ama onu bulamadı. Sürekli olarak aradı ama genç kadın evde yoktu. Stüdyoya geri dönerek babasının her zaman elinde bir fincan kahveyle oturduğu eski koltuğa oturdu. Yağmur yeniden başlamıştı. Wallander kendi ölümünden ürktüğünü hissetti. Hızla yerinden kalkarak eve, mutfağa geri gitti. Telefon çaldı, arayan Linda'ydı. Ağlıyordu. Wallander de ağlamaya başladı. Linda hemen oraya geleceğini söyledi. Wallander patronunu arayarak durumu söylemeyi önerdi kızına ama Linda izin aldığını, buna gerek olmadığını belirtti. Otobüsle Arlanda'ya gidecek, oradan da ilk uçakla Yeastad'a gelecekti. Wallander kızına onu havaalanında karşılayacağını söylediğinde Linda ona Gertrude'u yalnız bırakmaması gerektiğini hatırlattı. O akşam Löderup'taki evde herkes bir araya geldi. Gertrude oldukça sakindi. Cenaze töreninin nerede yapılacağını konuşmaya başladılar. Wallander babasının dini içerikli bir tören istediğinden kuşkuluydu ama kararı Gertrude'un vermesini istiyordu. Sonuçta Gertrude babasının dul eşiydi.
''Ölümden hiç söz etmezdi.'' dedi Gertrude. ''Bunu korkusundan mı yoksa başka bir nedenden ötürü mü yaptığını bilemiyorum. Nereye gömülmek istediğinden de hiç söz etmedi. Ama ben yine de dini içerikli bir tören istiyorum.''
Babasının Yeastad Kilisesi'nin mezarlığına gömülmesine karar verdiler. Basit bir tören olacaktı. Zaten babasının çok fazla arkadaşı da yoktu. Linda törende şiir okumak istediğini söyledi. Wallander konuşma yapmayacaktı. Christina ertesi gün geldi. Gertrude'un evinde kaldı. Linda da babasının evinde kaldı. Ölüm onları bir araya getirmişti. Christina babaları öldüğüne göre şimdi de sıranın kendilerine geldiğini söyledi. Wallander babasının ölümünden beri içindeki ölüm korkusunun giderek arttığını hissediyordu ama bu konuda bir şey belli etmedi. Ne kızına ne de kız kardeşine bu konuyu açmak istemiyordu. Belki daha sonra Bay Bay ile konuşurdu. Sonunda ona ulaşabildiğinde genç kadın babasının ölümüne çok üzüldüğünü söylemişti. Yaklaşık bir saat telefonda konuşmuşlardı. 10 yıl önce babası öldüğünde yaşadığı duygulardan ve kocası Carl'in öldürüldüğünde neler hissettiğini anlatmıştı telefonda Wallander'e. Wallander daha sonra az da olsa rahatladığını hissetti. Bayba yanındaydı ve bir yere gittiği yoktu. Babasının ölüm ilanı Yeastad Allehanda gazetesinde yayınlandığı gün Stan Veden Skrup'taki çiftliğinden Wallander'e telefon edip başsağlığı dilemişti. Uzun zamandan beri görüşmüyorlardı. Oysa bir zamanlar çok yakın arkadaştılar. Her ikisi de operadan çok hoşlanırdı ve geleceğe yönelik büyük beklentileri vardı. Vida'nın harika bir sesi vardı. Wallander de onun empresaryosu olmayı tasarlıyordu o günlerde. Ama Vida'nın babasının ani ölümü her şeyi değiştirmişti. Ve Viden yarış atları yetiştiren babasının işini devralmak zorunda kalmıştı. Bir süre sonra da Wallander polis olmuş ve zaman içinde birbirlerinden kopmuşlardı. Ama Wallander onun telefonuna çok sevinmişti. Ailesinin dışında da anımsanmak güzel bir duyguydu. Tüm bu acının ve karmaşanın ortasında Wallander dedektif olduğunu unutmamaya özen gösteriyordu. Babasının ölümünün ertesi güne 4 Ekim sabahı uykusuz geçen bir geceden sonra karakola işinin başına dönmüştü. Linda eski odasında kalıyordu. Mona bir gece önce gelmiş, bir süre onları oyalamıştı. Boşanmalarından bu yana ilk kez Wallander evliliklerinin sona erdiğini anlamıştı. Babasının ölümü ona bir şekilde Mona ile olan birlikteliğinin de kesinlikle bittiğini göstermişti. Cenaze töreninden önceki hafta boyunca geçirdiği o uykusuz gecelere karşın Wallander iş arkadaşlarında denetimin kendisinde olduğuna ilişkin bir izlenim bırakmayı başarmıştı. Arkadaşları ona başsağlığı dilemişler, o da onlara teşekkür etmişti. Şef Holgersson onu bir kenara çekip birkaç gün izin almasını söylediğinde Wallander bu öneriyi kabul etmemişti. Çalışırken acısını unutuyordu. Cenaze töreninden önceki hafta içinde soruşturma oldukça ağır ilerlemişti. Üstünde çalıştıkları bir başka dava Runfeld'in ortadan kaybolması ile birlikte bir kenara atılmıştı. Runfeld arkasında bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Sanki yer yarılmış da içine girmişti. Dedektifler bunun mantıklı bir açıklaması olabileceğine inanmıyorlardı. Öte yandan da Erikson ve Runfeld arasında herhangi bir bağ da bulamamışlardı. Runfeld'in yaşamındaki en büyük tutkusunun orkideler olduğu açıkça ortadaydı. Karısının ölümüyle ilgilenmeliyiz dedi Wallander soruşturma ekibinin toplantılarından birinde. Höglund konuyla ilgileneceğini söyledi. Boras'taki posta siparişiyle mal satan firma ne oldu diye sordu Wallander daha sonra. Oradaki meslektaşlarımız bu konuda neler diyor?
Bu konuyla hemen ilgilendiler diye karşılık verdi Swedberg. Firmanın yasa dışı dinleme cihazları ithal etmesi ilk kez olmuyormuş. Boras polisine göre firma bir süre için ortadan yok oluyor, sonra da başka bir isim ve adresle yeniden ortaya çıkıyormuş. Bazen sahipleri bile değişiyormuş. Bu konuda çalışıyorlar. Yazılı raporlarını bekliyoruz.
Runfeld'in onlardan başka bir şeyler satın alıp almadığını öğrenmek de çok önemli dedi Wallander. Diğer konular şimdilik bekleyebilir.
Müşteri listeleri tam değil ama Boras polisi firmada yasa dışı olan birçok ürün buldu. Runfeld casus olabilir mi acaba?
Wallander bunu bir an düşündü. Neden olmasın dedi sonunda. Hiçbir olasılığı göz ardı edemeyiz. O ürünü almasının mutlaka bir nedeni olmalı. Harald Berggren'i araştırdılar ama hiçbir şey bulamadılar. Stockholm'deki müze kesik kafanın kesinlikle insan kafası ve büyük olasılıkla Kongolu birinin olduğunu onaylamıştı. Şimdilik bu da bir şeydi. Peki ama bu Berggren de kimin nesiydi? Erikson'un yaşamının farklı dilimlerinden tanıyan birçok kişiyle konuşmuşlar ama hiçbiri de Berggren adını duymamıştı. Yeraltı dünyasında sıçanlar gibi çalışan paralı askerlerle bir ilişkisi olduğunu da bilmiyorlardı. Soruşturmayı harekete geçirecek öneri yine Wallander'den geldi. Erikson'un çevresinde bilinmeyen birçok şey var dedi. Özellikle de yaşamında bir kadın olmaması çok ilginç. Hiçbir yerde karşımıza bir kadın çıkmadı. Bu yüzden de Erikson'la şu Harald Berggren arasında eşcinsel bir ilişki olup olmadığını düşünmeye başladım. Berggren'in günlüğünde de hemen hemen hiçbir kadından söz edilmiyordu. Toplantı odasında derin bir sessizlik oldu. Bu olasılık kimsenin aklına gelmemişti.
Eşcinsel erkeklerin asker olmak gibi maço işleri yeğlemeleri ilginç doğrusu dedi Höglund.
Hiç de değil diye karşılık verdi. Eşcinsel erkeklerin asker olmaları sandığın kadar garip değil. Böylelikle kimliklerini de gizlemiş olurlar ya da diğer erkeklerin yanında olma fırsatını ele geçirirler.
Martinson üç erkeğin birlikte çekilmiş resimlerini bir kez daha inceledi.
İçimde haklı olabileceğine ilişkin bir duygu var dedi. Bu erkeklerde kadınsı bir hava var.
Ne gibi diye sordu Höglund.
Bilmiyorum diye karşılık verdi Martinson. Bu belki de kayalığa dayanma şekillerinden kaynaklanıyor. Bilemiyorum. Belki de saçlarından.
Burada oturup tahmin yürütmenin bize bir yararı yok diye araya girdi Wallander. Ben sizlere yalnızca bir olasılığın daha olabileceğini söyledim o kadar. Bunu da diğerleri gibi kafamızın bir kenarında tutmalıyız.
Bir başka deyişle eşcinsel bir paralı asker arıyoruz öyle mi dedi Martinson. Bunlar nerede bulunur?
Pek de böyle bir şey aradığımız söylenemez dedi Wallander ama bu olasılığı da göz ardı edemeyiz.
Konuştuğum hiç kimse bana Erikson'un eşcinsel olabileceğinden söz etmedi dedi. Toplantının başından beri sesini çıkarmadan oturan Hanson.
İnsanlar bu tür konuları açık açık konuşmaktan pek hoşlanmazlar dedi Wallander. En azından bizden önceki kuşak. Erikson eğer gerçekten de eşcinselse bu ülkede bir zamanlar eşcinsellere karşı uygulanan şantajları da mutlaka hatırlamalıdır.
Yani sen şimdi bizim insanlara Erikson'un eşcinsel olup olmadığını sormamızı mı istiyorsun dedi Svedberg.
Bu konuyu nasıl ele alacağınıza siz kendiniz karar vermelisiniz dedi Wallander. Bunun doğru olduğundan emin değilim ama bu olasılığı göz ardı etmememiz gerektiğine inanıyorum.
Sanki hepsi birden Holger Erikson'un öldürülmesinde kolay kolay anlaşılabilir bir şey olmadığını yeni anlamışçasına şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Bir ya da birkaç kurnaz katille karşı karşıyaydılar ve cinayet nedeninin geçmişteki bir olaydan kaynaklandığı da olasıydı. Çalışmalarını sürdürdüler. Erikson'un yaşamıyla ilgili tüm bildiklerini bir kenara yazdılar. Svedberg bir süre akşamlarını Erikson'un yayınlanan şiir kitaplarını okuyarak geçirdi. Sonunda kuşların dünyasında var olan ruhsal karmaşalara ilişkin bir satır daha okursa aklını kaçıracağını düşünmeye başlamıştı. Ama Erikson'un yaşamına ilişkin bir ipucu da yakalayamamıştı. Martinson, Falsterbo burduna giderek Erikson'un kızı Teresa ile rüzgarlı bir gün öğleden sonra konuşmuş ve çevreyi dolaşmıştı. Biyolog olmak isteyen Teresa, Erikson'un öldürüldüğü gece kırmızı kanatlı kara tavuk sürüsünün İsveç'ten göç ettiklerinin dışında bir şey öğrenememişti. Martinson şiir kitaplarında kırmızı kanatlı kara tavuklardan söz edilmediğini Svedberg'den öğrenmişti.
''Ama tek bir çullukla ilgili üç uzun şiir var.'' dedi Svedberg duraksayarak. ''Çulluklar çift dolaşmazlar mı?''
Martinson bu sorunun yanıtını bilmiyordu, soruşturma sürüyordu. Sonunda cenaze günü gelip çattı. Hep birlikte mezarlığa gideceklerdi. Birkaç gün önce Wallander töreni bir rahibenin yöneteceğini öğrenmişti. Onunla geçen yaz tanışmıştı. Rahibe töreni kısa kesmiş ve duygusal sözlerden kaçınmıştı. Törenden bir gün önce Wallander'i arayarak babasının dindar olup olmadığını sormuştu. Wallander hayır demiş ve rahibeye babasının yaptığı resimlerle Roma'da geçirdikleri bir haftadan söz etmişti. Cenaze töreni Wallander'in korktuğu kadar dayanılmaz olmamıştı. Koyu renkli tabut güllerle süslüydü. Duygularını açıkça gösteren yalnızca Linda'ydı. Çok acı çektiği belli oluyordu. Büyük olasılıkla onu en çok özleyecek olan kişi de Linda'ydı. Törenden sonra Löderup'a geri döndüler. Wallander her şeyin bitmesinden hoşnuttu. Daha sonra neler düşüneceği ve hissedeceğini ise hiç bilmiyordu. Ölümün her zaman köşe başında olduğunu kabul etmeye hazırlıklı olmayan bir kuşaktan geliyordu. Oysa ölümü yaşamın bir gerçeği olarak benimsemeliydim diye geçirdi içinden. Cenazenin yapıldığı gece Linda ile gece geç saatlere kadar oturup konuştular. Linda ertesi sabah erkenden Stockholm'e geri dönecekti. Wallander çekingen bir sesle büyük babası artık hayatta olmadığına göre kızının kendisini görmeye eskisi kadar sık gelmeyeceğinden korktuğunu söyleyince Linda tersine daha sık geleceğine söz verdi. Wallander de kızına Gertrude'u ihmal etmeyeceğine, onunla yakından ilgileneceğine söz verdi. O gece yatınca artık işine eskisi gibi dört elle sarılmasının zamanı geldiğini hissetti. Bir hafta boyunca hemen hemen hiç çalışmamıştı. Kendisi ve babasının ani ölümü arasına bir mesafe koyması gerektiğini düşünüyordu. Bu mesafe sayesinde de çalışabilecekti. Wallander uykuya dalmadan önce polis olmamı neden istemediğini artık hiç öğrenemeyeceğim diye geçirdi içinden. Buna olanak yok artık. Olduğundan kuşkuluyum ama eğer gerçekten de bir ruhlar dünyası varsa babamla Rydberg dost olabilirler. Hayattayken çok sık birlikte olmamalarına karşın konuşacak birçok şey bulacaklarından eminim. Runfeld'in son saatlerine ilişkin ayrıntılı bir program hazırlamıştı. Artık karşı koyamayacak deyin zayıf düşmüştü, perişan bir haldeydi. Sinirleri artık iyice bozuldu diye geçirdiği içinden Folsio'daki evden içeri girerken,
Yaptığı programa göre öğleden sonra saat tam 4'te orada olması gerekiyordu. 3 dakika erken gelmişti. Havanın kararmasını beklemek zorundaydı. Sonra da onu şömineden dışarı çıkaracaktı. Güvenlik açısından ellerine kelepçe takacaktı. Ağzına da bir tıkaç tıkayacaktı. Ama gözlerini kapamayacaktı. Günlerden beri karanlıkta olduğu için ışığa alışması birkaç saat sürebilirdi. Onun kendisini iyice görmesini istiyordu. Sonra da ona resimleri gösterecekti. Bu resimler ona içinde bulunduğu durumu anlamasını sağlayacaktı. Planını etkileyebilecek bazı unsurlar vardı ve bunları göz ardı etmesi olanaksızdı. Runfeld'in çok zayıf düşüp ayakta duramaması olasılığı karşısında Malmö'deki tren istasyonundan küçük bir el arabası ödünç almıştı. Arabayı çalarken onu kimse görmemişti. Böylelikle gerekirse onu arabaya bununla taşıyabilirdi. Planın bundan sonraki bölümü çok basitti. Saat 9 civarında onu arabayla ormana götürecekti. Daha önceden sapladığı ağaca bağlayacak, sonra da resimleri gösterecekti. Daha sonra da onu boğacak ve orada bırakacaktı. Gece yarısından önce evinde yatağında olmayı tasarlıyordu. Çalar saati 5.15'te çalacak ve 7.15'te de işinin başında olacaktı. Programı kusursuzdu. İşlerin yolunda gitmemesi için ortada bir neden yoktu. Bir sandalyeye oturarak odanın ortasında bir sunak gibi duran şömineye baktı. Annem bunun nedenini anlayacaktır diye geçirdi içinden. Kötülük kötülükle yok edilmeliydi. Eğer ortada bir adalet yoksa mutlaka bir yolu bulunup yaratılmalıydı. Cebinden programını çıkararak saatine baktı. 3 saat 15 dakika sonra Gösther Runfeld ölmüş olacaktı. 11 Ekim akşamı Lars Olson'un içinden antrenman yapmak gelmiyordu. Ama bir yandan da koşuya çıkması gerektiğini biliyordu. Aslında bu tembelliği yorgunluktan değil, televizyondaki bir filmden kaynaklanıyordu. Sonunda film bittiğinde çok geç de olsa koşmaya karar verdi. Olson Sparta yakınlarındaki bir çiftlikte oturuyordu. Orada doğmuştu ve 30 yaşının üstünde olmasına karşın hala ailesiyle birlikte yaşıyordu. Yörede en iyi grader kullanan kişiydi. O haftayı Skarby'deki bir çiftlikte yeni bir kanalizasyon sistemi için kuyu kazarak geçirmişti. Olson aynı zamanda işini çok seven bir antrenördü de. İsveç ormanlarında koşmaya bayılırdı. Malmö'deki bir takımı çalıştırıyordu. Neden koşmayı bu denli sevdiğini zaman zaman kendisine sorar dururdu. Elinde bir harita ve pusulayla kanter içinde koşmanın ne anlamı vardı? Ama yine de bu sevdasından vazgeçemiyordu. Televizyondaki film beklediği kadar iyi çıkmamıştı. Gece saat 11'den sonra evden çıkarak ormana doğru yöneldi. Marvin Shorm'un büyük çiftliğinin hemen arkasındaki ormana gitti. İzleyeceği yola göre 5 ya da 8 kilometre koşacaktı. O gece kısa yolu seçti. Başına bağladığı feneri yaktı ve koşmaya başladı. Gün boyunca yağmur yağdığından yerler ıslak ve kaygandı. Toprak kokusunu içine çekti. Başındaki fenerin ışığında ağaçların gövdeleri parlıyordu. Ağaçların sıklaştığı yerde küçük bir dere vardı. Dereye yakın yerde koşarsa kestirmeden gitmiş olacaktı. Bunu yapmaya karar verdi. Yoldan çıktı ve küçük yamacı koşarak tırmanmaya başladı. Birden durdu. Birini görmüştü. Önce ne gördüğünü algılamakta zorlanmıştı. Sonra ağaca bağlı yarı çıplak bir adamı gördü. Olson kıpırdamadan duruyordu. Soluk soluğa kalmış ve çok korkmuştu. Telaşla çevresine bakındı. Fener ağaçları ve çalıları aydınlatıyordu ama çevrede başka kimse yoktu. Yavaşça birkaç adım attı. İple bağlı adam ağacın gövdesinde sallanıyordu. Daha fazla yaklaşmasına gerek yoktu. Adamın ölmüş olduğu hemen anlaşılıyordu. Nedenini bilmeden içgüdüsel bir şekilde saatine baktı. Saat 23.19'du. Arkasını döndü ve koşarak eve gitti. Yaşamında hiç bu denli hızlı koşmamıştı. Başındaki feneri çıkarmadan Yistad polisini aradı. Telefona yanıt veren polis memuru onu dikkatle dinledikten sonra bilgisayarında Kurt Wallander'in adını buldu ve hemen evine telefon etti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 139.